Ayrım 35.
Sayfa 352. Değerli Lavro, yarın 70 yaşına giriyorsunuz. En içten kutlamalarımızı kabul edin lütfen. Tüm yaşamınızı özveriyle adadığınız Rus Sosyal Devrim Hareketi'nin çarlığın kalıntıları üzerine dikeceği bayrağı görünceye dek yaşamaya mahkumsunuz. En içten dostlarınız Frederick Engels, Louis Katsky, Eleanor Marx Evelyn, Dr. Evelyn. Anna Lafarge çiftinden gözünü ayırmıyordu. Onların yalın, yapmacıksız ve ölçülü tavırları insanda iyi ve yüce duygular uyandırıyordu. Anna çok etkilenmişti. Sevmek ve kendisine layık bir insan tarafından sevilmek. Bu mutluluk Marx'ın yalnızca ikinci kızına nasip olmuştu. Kocası döneminin en yetenekli, manevi açıdan en sağlam ve mücadeleci komünistlerinden biriydi. Laura, kızım benim diye hitap ediyordu Paul karısına hep, eskiden kalma bir alışkanlıkla. Karısına bakarken gözlerinde öyle şefkatli ve saygılı bir ifade vardı ki onlar birbirlerini sınırsızca seviyordu. Bunu gizlemeleri mümkün değildi. Onları birbirine bağlayan bu aşk belli ki ilk ve son aşkları olacak diye düşünüyordu Anna Lafarge hakkında ve bu nedenle onları daha değerli ve kendisine daha yakın hissediyordu. Paul Lafarge, gümüş rengi dalgalı saçlarını geriye atıp, irice gözlerini salonda gezdirdikten sonra, önce alçak fakat sonra giderek yükselen bir sesle konuşmasına başladı. Yoldaşlar, bu masada oturan çok sayıda Rus dostuma bakarken, yüreğim acıyor, yüzüm kızarıyor. Onlar bana Jelyabovlar ve Pirovitskileri yalnızca Rus sosyalizmi için değil, İnanın tüm dünya sosyalizmi için mücadele eden tüm o büyük militanları hatırlatıyor. Bu iyi kalpli, saygıdeğer ve son derece sabırlı ihtiyarın etrafını saran kültürlü yüzlerce genç kız ve erkeğin oluşturduğu bu manzara bizi cesaretlendiriyor. 70 ilkbahar yaşamış olmasına karşın ruhu şu gençlerinki kadar genç, çünkü tıpkı onlar gibi uğruna en iyi insanların, onun en mükemmel yurttaşlarının öldüğü düşüncelerin zaferine olan inancı tamdır. Lafarge, Lavrov'u sıkıca kucakladı. Sonra Lavrov, insanı dinç kılan, cesaretlendiren ve gençleştiren heyecanları ve içten bağlılıklarıyla onun ruhunu ısıtan bu topluluğa hitaben kısa bir konuşma yaptı. 19. yüzyılın son kuşağının mensupları, gidin ve mücadele edin. Gidin ve mücadele edin. İnanıyorum ki ileride bir gün düşüncelerinin zafere ulaştığını görememiş militanların mezarlarına elimizde kızıl bayraklarla onlara biz sosyalistler Rusya'daki mutlakiyeti devirdik demeye gideceksiniz. Anna ile Clotilda komünciler duvarını ziyaret ettiler. Paris meydanlarında geçmişi çağrıştıran hiçbir şey göze çarpmıyordu. Fakat Père Lachaise mezarlığı, mermer taşları, ahşap levhaları, meçhul mezarlara ait toprak yığınıyla canlı bir tarih gibi, bir mucizeyi kanıtlar gibi öylece duruyordu. Mareşaller Parkı, süslü ve kibirli anıtlar, büstler, heykeller, çok büyük, kocaman, biçimsiz çiçekler ve bezemelerle kaplıdır. Mermer generallerin pozları yapmacık ve abartılı. Altlarındaki yazıtlar kısa, Gos, Masena, Ni. Geçici hükümet, yoksul bir biracının oğlu olan krallık ordusunun yakışıklı çavuşu, büyük devrimin generali ve döneyi Lazar Gosa'nın düşlerini gerçekleştirmişti. 28 yaşında artık zengin ve ünlü biriydi. Ordusunun zaferi onun yükselmesini sağlamıştı. General Bonaparte bile her ikisinin de oyuncağı olan geçici hükümet üzerindeki etkisi bakımından Gosa ile kıyaslanamazdı. Şanslı generalin ani hastalığı ve 1797'deki ani ölümü Napolyon'a taca giden yolu açmıştı. Gosa'nın mezarından biraz ötede Lotharinli fıçıcının oğlu Mareşal Ni'nin yarım daire şeklindeki dev anıtı yükseliyordu. Bu mezar Elhingelski dükünü ve Moskova prensini çok üzmüştü. Heykeltıraş Mareşal'in büstüne onun aldığı ünvanlara uygun ifadeyi bir türlü verememişti. Koca kafalı, acımasız, kurnaz uzman çavuş kendi mezarına anlamsızca bakıyordu. İhanet ve ikiyüzlülük niye yardım etmemişti? Başlangıçta 18. Louis'nin hizmetindeyken 100 gün savaşları sırasında Napolyon'un tarafına geçmişti. Ne var ki Waterloo'nun Fransa tahtını Napolyon Bonaparte'a iade edeceğini uman Ney yanılmıştı. 18. Louis, Napolyon'un tahttan feragat etmesini sağladıktan sonra Ney'nin ihanetini bağışlamamış, bu cesur, kavgacı, yetenekli, stratejist ve siyasal düzenbaz Aralık 1815'te kurşuna dizilmişti. Massena'nın mezarı kendine özgü görkemiyle dikkat çekiyordu. Ravioli dükü, Essling prensi ve Napolyon ordusunun yetenekli taktisyeni, cimriliği ve gümüşe düşkünlüğünü sıradan bir şarap tüccarı olan babasından miras almıştı. Bu özellikleri İtalya'ya düzenlenen yağma seferi sırasında ortaya çıkmıştı. Büyük devrimin son hainlerinin, imparatorluk mareşallerinin, komün kahramanlarına açılan parktaki mezarları kadın modası gibi değişiyor. Yaşanan her 10 yıl mezarlara kendi rengini veriyor. Yeşil alanı dar ve yoksul varoş sokağından ayıran duvarda kurşunların açtığı küçük delikleri kapatan görkemli çelenkler asılıydı. Komüncüler duvarı. Tiers'in askerleri savaşta ölenlerin cesetlerini çiğneyerek esirleri kurşuna dizmişlerdi. Bir zamanlar hurdaya çıkmış bir topun ve göğsü süngüyle parçalanmış ihtiyar bir komüncünün yattığı yerde, şimdi 1871 Mayıs'ında kanlı general Galife'nin zaferine verilen davette bağırsak düğümlenmesinden ölen bir fabrikatörün mezarı var. Komünciler duvarı zamana boyun eğmez ve bozulmaz. Bu duvar bizi intikam almaya, uyanık olmaya ve insanları sevmeye çağırıyor diye düşünüyordu Anna. 1893 yılıydı. Engels tüm kışı ve ilkbaharı Kapital'in 3. cildinin el yazmaları üzerinde çalışarak geçirmişti. Gerçekten yüce olan değerler yok olmaz. Engels, dostunun bu dahice çalışmasının şairlere ve ressamlara bile esin kaynağı olabilecek muhteşem bir yapıtı olduğunu biliyordu. Marx'ın güçlü, derli toplu, sağduyuya seslenen yapıtı, Shakespeare'in en iyi dizeleri ya da etkili bir müzik kadar Engels'i hayran bırakıyordu. Bu bir dahinin beyni diye düşünüyordu Engels dostu hakkında. Onun düşüncelerinin girmediği alan var mı ki? Marx ekonomide, politikada, tarihte ilklere imza attı. Matematik ve edebiyat, fizik ve istatistik, tüm bunlar Marx'ı kendisine çekti. Bilim ve sanatın hiçbir dalına artık onun yöntemleriyle donanmadan yaklaşmak mümkün değil. Ayrıca sistemler teorisini, çağdaş devrim için dünyayı kavramanın ana hatlarını çizen odur. Engels, kendisini ve insanlık için taşıdığı büyük önemi düşünmüyordu. Çevresindeki insanların onu ön plana çıkarması Engels'i utandırıyordu. Yoldaşlarının ona atfettiği şeref ve minnettarlığı, o artık yaşamayan insana adamak istiyordu. Çünkü Marx yalnızca kendi yapıtlarında değil, Engels'in yüreğinde de sonsuz bir ateş gibi büyük bir aşkla yaşamıştı. İnsanlar bunu biliyordu. Marx'ın 10. ölüm yıl dönümünde Regent's Park 122 no'lu eve telgraflar ve mesajlar yağıyordu. Marx'ın ölümünün 10. yıl dönümünde Frederick Lesner ona ilişkin anılarını yazarak Engels'in değerlendirmesine sundu. Görünüşte sert fakat gerçekte özellikle yakınlarıyla ilişkilerinde yumuşak biri olan terzi endişesini gizleyemiyordu. Generalin onun pek de ustacı olmayan ukalalık derecesinde gerçekçi ve akıllı anlatımına ilişkin yargısı nasıl olacaktı? Engels'e giderken korkak bir öğrenci gibiydi. Engels'in uzun süredir yaşadığı evin eşiğinden içeri girerken Lesner'in gözleri gayri ihtiyari Lenchen de Mut'u aradı. Onun artık yaşamadığını anımsayınca üzüntüyle iç geçirdi ve yağmurluğunu çıkardı. Islanmış kocaman siyah şemsiyesini dikkatlice kapatarak yere koydu. Güler yüzlü Louis Katsuki'ye nazikçe hal hatır sorduktan sonra birazcık ısınmak ve rahatlamak, en önemlisi de kendi deyimiyle tüm kötü hastalıkların anası olan soğuğu ve nemi Engels'e taşımamak için holdeki şöminenin yanına gitti. Dostunun sesini duyan Engels, çalışma odasının kapısına çıktı. ''Kutlarım eski dostum. Harika bir anı yazarısın sen. Marx'a ilişkin yazdıkların uzun süre yaşayacak. Her şey çok yalın, net. Tam olması gerektiği gibi. Sen son derece akıllı birisin ve çok iyi bir gözlem yeteneğin var.'' Tamam general, benim yeteneklerimden değil, mütevazı gücümün ve bilgimin yettiğince canlandırmaya çalıştığım insandan söz et. Her şey mükemmel. Beni atlattın Fritz. Ben Marie ile ilgili geniş bir biyografi yazmayı düşünüyordum fakat henüz işe yarar hiçbir şey yapmadım. Yaptıklarım taslaktan öteye gitmedi. Kendini yaz. Marie ile siz yıldırım ve gök gürültüsü gibi bir bütünsünüz. Lesnar Engels'in çalışma odasına girdi ve şöminenin başına oturdu. Yüzünde utanç, hoş bir gülümseme belirdi. Çalışmam içerik açısından gerçekten hoşuna gitti mi? Bir şey hoşuma gitmediğinde dostluğun hatırına sığınmam. Dostum, sen bunu başka herhangi bir kişiden çok daha iyi yapmışsın. Senin satırlarında isabetle betimlenen ayrıntılar dışında gerçek duygular da var. Sen mağrebinin insanlar için değerini anlamışsın ve tarafsız bir gerçekçilik oynamaya kalkışmamışsın. Dahi olana hakkını vermeyi bilmek gerekir. Bunun kolay olduğunu düşünme. Tam tersine, günümüzde insanları kendi arşınlarıyla ölçen sayısız snob çıktı ortaya. Büyük bir insanı haksızca yermeyi tarafsızlık olarak ilan ediyorlar büyük bir gürültüyle. Bana öyle geliyor ki, general, insan yaşamı çok düğümlü bir halata benziyor, dedi ezikçe. Anlamadım. Ustaca ifade edemedim anlaşılan. Düğüm, yaşamda insanın başına gelen iyinin, kötünün ve önemli olanın ta kendisidir. Bu düğümü çözemezsiniz. Birilerinin de bu ip uzundur ve çok düğümü vardır, diğerinde ise kısadır ve hiç düğümü yoktur. İşte böyle, gel de çık içinden. Birden daha çok kendi kendine konuşur gibi, ha bu arada Komünist Parti manifestosunun Çek dilinde bir basımı yapıldı, dedi Engels. Lesnar, Prag'da basılan incecik kitabı sevecenlikle eline aldı ve ülke ülke fethediyoruz. Çok yakında yeryüzünde komünistlerin kim olduğunu, ne istediklerini, ikinizin kimliğini bilmeyen halk kalmayacak, dedi duygusal bir tonla. Paul ve Laura Lafarge, Bebel'le birlikte Marx'ın mezarını ziyaret etmek ve Engels'i görmek için Londra'ya gelmişti. Regent's Park'taki evde İngiliz işçi hareketinin çabucak üne kavuşmuş militanlarından biri olan John Burns'le karşılaştılar. Burns, Tassie ile birlikte Londralı dok işçilerin grevini yönetmiş, sendikanın liderliğine aday gösterilmişti. 35 yaşında olmasına karşın oldukça genç görünen Burns, önemli bir mücadele deneyimine ve becerisine sahip sabırlı biriydi. Tassie, proleter kökeninin onu çıkar ve kariyer uğruna yapılacak bir ihanetten kurtaracağını umuyordu. Bu sıralarda Burns, etkili liberallerle daha yeni yakınlaşmaya başlamıştı. Lafarge, Bebel ve Burns parlamenterdi ve onların buluşmasına katılan Engels memnuniyetle şunları söylüyordu. Bu yalnızca işçi partilerinin önde gelen isimlerinin değil, aynı zamanda ülkelerindeki üç üst düzey milletvekilinin görüş alışverişine bulunmasına sembolik bir başlangıcı değil mi Lafarge? İşte bu, bizim büyük kazanımlarımızın gözle görülür canlı bir kanıtıdır. Biz 40 yıl önce bunu düşleyebilir miydik? Geçenlerde bana ihtiyar Harney, bu taşkın, çartist, eski kafalı bir beceriksiz ama yüreği çok temiz bu insan, devrimden bu yana Tanrı bilir kaç yıl geçtiğini anımsattı. Bana ise yaşasın Cumhuriyet diye daha dün bağırmışız gibi geliyor. Ancak o zamandan beri o kadar değişik yıl dönümleri kutlamışız ki tüm bu yarı burjuva tarihleri unutuyoruz. 5 yıl sonra yeni Ren gazetesinin ışığında tüm dünya despotlarına karşı verdiğimiz mücadele yarım yüzyılı dolduracak. O zamanlar küçük harflerle de yazılsa Cumhuriyet'e hayran kalırdık. Şimdi Fransa'da Cumhuriyet büyük harflerle yazılıyor ve anlaşılıyor ki hiçbir şey yerinde saymıyor. Burjuva Cumhuriyeti artık miadını doldurmuş tarihsel bir aşamadır. Artık bize proletarya cumhuriyeti, komünizm gereklidir. Laura, Lafarge'ın parlamentodaki konuşmalarının son zamanlarda eski ilgiyi uyandırmadığından yakınıyordu. Bana öyle geliyor ki bu Paul'un cesaretini kırıyor. Oysa ben onun konuşmalarının giderek daha da inandırıcı olduğunu düşünüyorum. Onun sözleri Mont Blanc'daki buzulları bile eritebilir. Ama milletvekili beyler göstere göstere esniyor ve fısıldaşıyorlar. Önemsiz bunlar. Böylece onlar güçsüzlüklerini sergiliyorlar. Cüceler ve körler. Yaşam onları yalanlıyor. Anımsar mısın? Almanya'da bizim dava yoldaşlarımızı nasıl ıslıklıyor ve kovalıyorlardı. Şimdi ise parlamentoda 30'dan fazla kişiler ve duruma egemenler. Bebel'e sor. O eğer parlamentoda 100 yani toplam sayının 1/4 oranında sosyal demokrat olsaydı parlamento olmazdı diyor. Önemli olan bizim partimizin gerçek sosyalizmin temsilcisi olduğunu bir kez ve daima kanıtlamamız gerektiğidir. Değerli general, günlerimin nasıl geçtiğini bilseydin. Paul eve ara sıra geliyor, uçan halıya bindi sanki. Benim yaptığım tek şey onun heybe adını verdiği bavulunu doldurup boşaltmak. 25. evlilik yıl dönümümüz yaklaşıyor ve korkarım büyük olasılıkla o bu tarihi de yolda geçirecek. Doğrusu böyle bir günde yalnız kalmak can sıkıcı olacak. Bu Hamlet'siz, Hamlet temsili oynamaktan farksız. 25. yıl dönümünüz mü? O kadar oldu mu? Ben seni küvette Lençen'le birlikte yıkayalı o kadar zaman geçti mi? Sen o zamanlar yürüyemiyordun daha. Ne yazık ki general, 50'sine merdiven dayadım. Olamaz, böyle olmamalı. Zaman hesabı yapmayalım. Bunlar görece şeylerdir. Eğer ben kendimi henüz genç hissediyorsam, sen de hala beni karşıladığında akide şekeri umarak sitemle ellerime bakan o küçücük kızsın. Yazık, şimdi çok ender görüşebiliyoruz. Ne kadar dirensek yine de yaşam bizi ayrılıkla tehdit ediyor. Haklısın. Paul bana sık sık Allah kahretsin, generali bir an önce görmeyi ne kadar da isterdim diyor. Bu duyguyu ben de yaşıyorum. Anımsıyorum, düğününüz Nisan ayındaydı. Olağanüstü güzel bir gelindin. Biz belediye binasına gittikten sonra sen hepimizi bir restorana kahvaltıya götürmüştün ve orada bana şakacıktan takılmıştın. Ancak ben o kadar aptaldım ki senin şakalarına ağlamış ve herkesi şaşırtmıştım. Üzgünüm ama ben o zaman senin küslü moto olduğunu bilmiyordum diye takıldı ona Engels. Ama ben artık o kadar nazlı ve aptal değilimdir umarım. Konuşma neşeli bir havada sürerken öngörüsünün ve keskin zekasının hakkını her zaman vermiş olan Engels birden son zamanlarda Fransa'da iyice ünlenen genç radikal Jaurès'i sordu Laura'ya. Ne söyleyebilirim ki diye yanıtladı Marx'ın kızı. Kuşkusuz yetenekli, sivri dilli bir polemikçi ve iyi bir hatip. Büyük bir felsefeci olarak ünlendi. Ne de olsa üniversitede okudu. Daha sonra Toulouse'da felsefe dersleri verdi. Bir süre önce de Sorbonne'da hiçbir şey anlamayanların göklere çıkardığı Alman sosyalizmin kökenleri adlı Latince tezini verdi. Konuya kayıtsız kalamayacağımız için bu yapıtı sabırla okudum. Peki ne çıkardın bundan? Yeryüzünde sahte felsefenin bundan daha beceriksiz bir örneğini görmek mümkün değildir sanırım. Açık ki bu onun alanı değil. O bir teorisyen değil, bir hatip ve bu alanda büyük başarılar elde edecek. Lafarge'lar ve Bebel Londra'da fazla kalmadılar. Onlar gider gitmez Plahanov'un tavsiyesiyle Rus edebiyatçı ve çevirmen Woden Londra'ya geldi. Alexei Mihailovich Woden, Lozan'da matematik dersleri veriyordu ve yoksulluk sınırının da altında yaşamasına karşın İngiltere'ye gelmek için bir miktar para biriktirmişti. Britanya Müzesi'nde felsefe üzerine incelemeler yapma düşünü gerçekleştirmeyi umut ediyordu. Bu mütevazı öğretmen, Engels'e iletilmek üzere Plahanov'un verdiği mektubu görünce birdenbire ürkmüştü. Cahilliğiyle rezil olmamak için nasıl davranmalı, dünyaca ünlü bu insanla hangi konuları konuşmalıydı? Plahanov, Woden'i felsefe tarihi ve bilimsel komünizmin kurucusunun söyleşilerde değineceği konulara ilişkin sıkı bir sınavdan geçirdi. Woden kızarıyor, şaşırıyor fakat genelde tatmin edici yanıtlar veriyordu. Plahanov'un cinleri tepesindeydi ve acımasızdı. Her şeyi duyan Vera Zasulich bu bunalmış öğrenci için boş yere mola rica ediyordu. Neredeyse gece yarısı olmasına karşın sorular yağmur gibi yağıyordu. Genç Rus sosyal demokratın Engels'in önünde Rus devrimcilerinin yüzünü kara çıkarıp çıkarmayacağını anlayabilmek için sınav konusu olarak Proudhon, Feuerbach, Stirner, Boer, Tübingen'den kurulan İncil incelemecileri ve eleştirmenleri okulu seçilmişti. Sonunda Plahanov Woden'i övgülere boğarak uğurladı. Başlangıçta Londra'da Woden'in şansı pek de yaver gitmedi. Terminalden çıktıktan sonra gittiği Hyde Park'ta cüzdanını çaldılar. Parasızlık yüzünden Stepyak Kraçevski tarafından İngilizce yayımlanan Özgür Rusya dergisine gitmek zorunda kaldı. Orada kendisine ödünç para verdiler ve ucuz bir oda kiralamasına yardımcı oldular. Plahanov'un mektubunu postayla Engels'e yolladıktan sonra yanıt beklemeye başladı. Yanıtın gelmesi çok uzun sürmedi. Eve yaklaşırken söyleyeceklerini içinden bir kez daha ineledi. Rus sosyalist Engels karşısında kendisini rahat ve doğal hissedebileceğini hiç düşünmemişti. Fakat Woden, Engels'in samimi bakışlarını görüp onun boğuk sesini duyunca ve elinin dostça sıkıldığını hissedince içindeki her şey değişti, tasarladığı tüm sözcükler belleğinden uçtu ve o artık kendisi oldu. Woden, Engels'e gidip gelmeye başladı ve yaşamının 3 aylık döneminde adada onu en az 10 kez ziyaret etti. Bu 23 yaşındaki Rus'un yaşamının en mutlu dönemlerinden biri oldu. Engels daha ilk buluşmasında konuğuna ayrıntılı olarak Plahanov, Zasulich ve tatlı bir ironiyle söz ettiği Lavrov'u sordu. Ardından konu Rusya'ya geldi. Engels, Rus sosyal demokratlarının tarım konusuyla ciddi olarak ilgilenmesi gerektiğini düşünüyordu. Konuşma uzadıkça Woden çaktırmadan da olsa bir sınava tabi tutulduğunu ve açıkçası bu sınavı iyi atlattığını anlamaya başladı. Engels genç adama bir büyüteç vererek Marx'ın el yazmalarını gösterdi ve yeniden davet etti. Bir sonraki buluşmalarında Woden Engels'e Plahanov'un sık sık Marksizmi sapmalardan ve Narodniklerin saldırılarından korumak zorunda kaldığını anlattı. Engels gülümseyerek mükemmel bir Rusçayla şu yanıtı verdi. Plahanov'u üzen kim? Plahanov onları üzemez mi? Ve Latince ekledi. Grakillerin isyandan şikayet etmesini kim dinler ki? Engels ve Woden Marx'ın çalışmaları üzerine konuştular uzun uzun. Ben isterdim ki diyordu Engels hararetli bir tonla. Ruslar hatta Rusların dışındakiler de Marx'ın ve benim yapıtlarımdan alıntılar yapmayıp bağımsız düşünsünler. Ancak o zaman Marksizm gerçekten yaşayacaktır. Engels'le tanışmak Woden'e büyük bir zenginlik katmıştı. O bugüne kadar kendi bilgisini, buluşlarını ve en önemlisi de düşünce yöntemini başkalarına aktarmaya böylesine ilgi duyan biriyle hiç karşılaşmamıştı. Marx gibi Engels de sıradan duyguların insanı değildi ve inanılmayacak kadar cömertti. O insanlara en değerli şeyi, dahi beyninin meyvelerini, yüreğinin yaratıcı ateşini avuç avuç dağıtıyordu.